Başucunda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 32.
Onun şimdi başka insanlarla konuşmasını izliyordum. Bir çocukla anlaşmasını, balıkçılarla pazarlık etmesini. İlk kez birileri onun için her şeyi yapmazken, ilk kez tek başınayken nasıl bir adam olduğunu. Yabancı bir yerde, tanımadığı insanların arasında. Güçlüydü, korkusuz, rahat. Bir kayıp bulup uzaktaki kayalıklara tırmanmaya gidilemez miydi? Neden olmasın? En tepeye çıkıp adaya neden bakmıyorduk sanki? Çıkılıyordu. Denizin içinde belimize kadar suyun içinde yürürken bir mağaranın girişi beliriyordu. El ele tutuşup giriyorduk. Zar zor yürüyebildiğimiz, sonunda nereye varacağını bilmediğimiz bir yerde, kim bilir kaç milyon yılda böylesine düşsel bir yer haline gelmiş bu sarkıtların, mercanların, tutunamayacağımız kadar kaygan kayaların, uzaktan sızan ışıkla renkli desenler yaratan suyun, deniz bitkilerinin, hiç tanımadığımız garip yüzlü balıkların, suyun kayalıklara vurarak çıkardığı yankılanan, içinde keşfe çıkmış eski zaman gezginleri gibi ciddi, bir ara yolumuzu kaybettiğimizi sanınca kuşkulu, sonra kolayca çıkışı bulunca çocuklar gibi gülerek. Çocukken okuduğum o romanlardaki gibi hissediyordum kendimi. Bütün bunlar sanki gerçek değildi. Onun mavi çizgili, beyaz, incecik kısa kollu gömlekleri, uzun parmakları, yeşil taşlı yüzüğü, ellerinin üstünde, kollarında, boynunda belirgin damarlar. Islandığı zaman geriye yatan, yanlardan açılmış, kuruyunca dağılan, güneşte beyazları iyice parlayan saçları. Yüzerken denizin mavilerini, yeşillerini alan, akşama doğru koyulaşan gözleri. Gülerken gözlerinin altında, kenarlarda beliren kırışıklıklar. Sigarasından derin bir nefes alırken, bir an dalmış, çocuklar gibi somurturken, beni öpmek için yüzü yaklaşırken. Onun yanında kendimi iyi hissediyordum. İyi ve güvende. Onun yanında kendimi başkalarından korumama gerek yoktu. Hayır, aslında daha önemlisi, kendimi ondan korumama gerek yoktu. Buraya gelirken hiçbir şey düşünmemiştim. İlk kez yalnız kalıyorduk. Ya bütün o sihir bir anda yitip gitseydi? Ya sıradan bir şey, asla söylenemeyen ama geri dönüşü olmayan bir biçimde bizi birbirimizden soğutsaydı? Bunları bile düşünmemiştim. Sanki onu binlerce yıldır tanırmış gibi, sanki bütün bunların öyle doğal olacağını bilirmiş gibi. Garip olan neydi biliyor musunuz? Bütün bu beklenmedik yakınlığa, tanıdıklığa rağmen içimde bastırılamayan o heyecan hiç azalmamıştı. Şimdi bunları böyle anlatıyorum ama herhalde güneşi morlara bulanarak alçaldığı alacakaranlıkta sırtıma şalımı sarmış, ona yaslanmış otururken hiçbiri beni ilgilendirmiyor, aklımdan bile geçmiyordu. Ve hiç kuşkunuz olmasın, aklımdan geçse bile bunları ona hissettirmemek için biz kadınlara doğuştan öğretilmiş bütün oyunları oynuyordum. Acaba onun aklından ne geçiyordu? O benim bütün bunları unutacağımı, parlayıp sönen bir ışığın peşinde gittiğimi, bunun yalnızca küçük bir kızın macera isteği olduğunu mu sanıyordu? Evet, belki de öyle sanıyor. Yılın ilk güneşinin altında kumların üzerine yatmış, bizi bütün dünyadan kaçıp saklandığımıza inandıracak denli, göz alabildiğine uzanan renk renk denize bakarken, gözlerimizi artık dayanılmaz sıcaklıktaki güneşten korumak için kapamışken, dev çekirgelerin, cırcır böceklerinin, yavaşça kıyıya dokunup giden dalgaların, ara ara hafif bir esintiyle hışırdayan çalıların, nereden nereye gittiğini bilmediğimiz bir uçağın sesinin bizi burada böyle tembel, aldırışsız, uzakta, sonsuza dek yaşayabileceğimizi söylediği bu küçük adada, filmlerdeki gibi bir aşk macerası yaşamak istediğimi sanıyor belki. Ama yanılıyor. Bütün o ayrıntıları, sayısız küçük şeyi, mesajları, notları, mektupları, konuşmaları, sözcüklerin dizilişlerini, gülümseyişlerini, yanağımı tutup beni öperken bakışını, karanlıktaki desenini, giysileri, kokuları, eşyaları, dokunuşları, sıcaklığı, ne çok şeyi asla unutmadığımı, onların hepsini sanki bir deftere yazar gibi kaydettiğimi de bilmiyor. Benim kendi hayatım için verdiğim kararı bilmiyor. İçimden onun bir parçasını zorla söküp aldıklarını bilmiyor. Buraya gelirken evimi terk ettiğimi bilmiyor. Bir gün bir müzedeki konserden çıkmış takside giderken ve bana belki de hayatım boyunca bir başkasından duyduğum için hiç bu kadar heyecanlanmadığım şeyler söylediğinde, bir an bütün dünyayı unutup bambaşka bir yere, işte tam da böyle bir adaya, kayıp bir ülkeye gelmeyi, burada sazdan bir kulübede ömrümüzün sonuna kadar yaşamayı hayal ettiğimi de bilmiyor. Ha, daha küçük bir çocukken ona aşık olduğumu bile bilmiyor. Bilmediği öyle çok şey var ki. Günün birinde hepsini anlatmalıyım. Belki. Sonra. Onun yanındayken hiç uyumak istemiyorum. O uyurken karanlıkta bile sessizce oturup onu seyrediyorum. Bilmiyor. Orada herkesten uzak ama ilk kez birbirimize böylesine yakın. Zamanın geçmişini durdurmak, durduramasam bile yaşanan zamanı uzatmak, her anı büyütebildiğim kadar büyütmek istiyorum. Bilirmiş gibi. Bütün bunların hemen biteceğini bilirmiş gibi. Sonunda uyuyakaldığım zaman kendimi okul günlerinde buluyorum. Onun eve geldiğini, dolabımda saklandığını, benim odamda dolabımda yaşadığını, okula gidip geri döndüğümde onu bıraktığım yerde bulduğumu görüyorum rüyamda. Sonra uyanıp bahçede meyvelerle, tatlı çörekler ve çayla kahvaltı yapıyoruz. Keşke benim odamda, dolabımda yaşayabilseydin. Uyandığın zaman sana kurabiyeler getirirdim. Geceleri herkes yattıktan sonra sessizce oyunlar oynardık, fısıltıyla konuşurduk diyorum. Ama zaten gerçek bu değil mi? Ben onu bir dolapta, içimdeki gizli bir çekmecede saklamıyor muyum? Bir keresinde yatağın içinde oturuyorduk, çırılçıplak. Yüzümü iki eliyle tuttu, kaldırdı, gözlerimin içine bakarak. İnsan bir düşü sevebilir mi diye sordu. Evet dedim hiç düşünmeden. Bence zaten en çok onu sevebilir. Bir düşü. Küçücük bir adada keşmekeşin, kalabalıkların, dev kentlerin, fabrikaların, savaşların burnunun dibinde ama sanki bütün bunlar yokmuş gibi. Sanki bütün bunların arasından kendisini belli etmeden süzülüp geçmiş gibi saf kalan o cennetteki birkaç günün ardından arkamızdan el sallayan insanlar bırakıp yola çıktık. Uzaklaşırken gördüğümüz ada sanki artık tanıdığımız, yeniden geri geleceğimiz bir yer gibiydi. Arada telefonla bile kimseye ulaşamayacağım bu adada hayatımda ilk kez böyle ortadan kaybolmuştum ve ne garip, gerçekten de geride kalanları hiç düşünmemiştim. Elimde küçük bir çantayla dünyanın herhangi bir yerinde hayata yeniden başlayabileceğim düşüncesi beni ürküttü. Hayatımı burada hiçbir şey yapmadan geçirebilirdim dedim. Biliyor musun, belki de ilk kez bir yerden ayrılırken bu kadar üzülüyorum dedi. Biz kendimizi olmadık hayallere kaptırmış, birkaç gün için bile olsa buna izin veren bir yerde hayatımızın en güzel günlerini geçirmiş, en azından benim için, geri dönerken aslında başka bir yerde, hayatlarımızı belirleyecek bir yerlerde neler olup bittiğinin farkında bile değildik. Belki kendi saatimizi durdurmuştuk ama dünyanın saatini değil. O zaman cebinden küçük kadife bir kutu çıkardı. Eski sarı pırlanta taşlı bir yüzüğü benim parmağıma taktı. Artık bir daha ayrılmaktan söz etmek yok dedi. Zaten ayrılmaktan söz etmemiştik ki dedim. Bu yüzüğü aslında çok önce almıştım ama bir türlü cesaret edip veremedim. Çok güzel dedim. İlk kez bu renk bir taş görüyorum. Onu takmasan bile dedi. Hep sakla olur mu? Neden takmayacakmışım dedim. Hep takacağım. Sanki hep ertelemeye çalışmıştık. O konuşmayı, ikimizin de tam olarak ne söyleyeceğini bilemediği, yapmak istediklerimizle gerçeklerin birbirine uymadığı, birbirimizi incitmekten korktuğumuz o konuşmayı bugüne kadar hep ertelemiştik. Sen ne biçim kadınsın dedi uzun bir sessizlikten sonra. Hiçbir şey sormuyorsun. Güldüm. Aklımdan geçenleri, aslında bunca zamandır kendi kendimi yiyip bitirdiğim bütün o soruları tek tek sormalı mıydım acaba? Ben sormayacağım dedim. Sen de bir şey söyleme. Hiçbir şey insanın düşündüğü gibi olmuyor nasıl olsa. Yüzüme baktı, düşünceli. Bir şey söylemek istermiş gibi ama sustu. O anda, aslında akşamüstünün esintisinde güvertedeki demirlere yaslanmış geri dönerken, belki ben hiçbir şey sormasam da söylemesini istediğim şeyler vardı. İçimden bir ses, tıpkı Turgut'un o gece söylediği gibi, bunu başaramayacağını, ayrılamayacağını, karısını, kızını bırakamayacağını söylüyordu. Ne beni ne onu. O anda bunları düşünmek istemiyordum ama kendime engel olamıyordum. Benimle mutluydu, beni seviyordu, bunu biliyordum. Ama şimdi yeniden kendi hayatına dönecek, bu birkaç günlük kaçamağın mutluluğuyla, heyecanıyla, aslında bunaldığı, istemediği, kurtulamadığı hayatına devam edebilecekti. Ama ben böyle yapmamıştım. Ben böyle ikili bir hayatı sürdürememiştim. Yalnızca dürüst olduğum için mi? Yok canım, aslında beceremediğim için. Belki de o benim kadar güçlü duygulara sahip değildi. Söyleyip durduğu gibi büyük bir aşkla sevse bir başka kadına, kim olursa olsun bakmaya bile katlanabilir miydi? Birdenbire anladım ki, karşıma böyle lambadaki cin gibi her çıkışında, yalnızca o anın bulunmaz mutluluğunu yitirmemek için kendimi bırakırsam, asla bir karar veremeyecekti. Oradan oraya çılgınca bir koşturma içinde, büyük kararların, tartışmaların, kavgaların, sorumlulukların arasında, benimkiyle karşılaştırılamayacak kadar hızlı geçen bir hayatta, bir an durup her şeyi yeni bir yerde, bir başkasıyla, sıfırdan başlamayı asla düşünemeyecek. Ben bir karar vermiştim. Henüz kesinleşmemiş olsa da benim için gerçek buydu. Bütün hayatım işte bu birkaç günde değişiyordu. Böylece ne zamandır içinde yaşadığım o ikilemin biteceğini sanmıştım. Ama hiç de öyle olmamıştı. Şimdi yine büyük bir belirsizlik yaşıyordum. İşte biraz öncesine kadar ayaklarım sapasağlam yere basıyor, kendime ait olduğum bir yerde, evimde hissediyordum. Ama şimdi birdenbire yine yersiz yurtsuz kalıvermiş gibiydim. Bunları ona anlatabilir miydim, bu gelgitleri? Belki sorsaydım, zorlasaydım başka türlü olurdu. Ama öyle güzeldi ki. En küçük bir dokunuşun bile bozabileceğinden korktuğunuz uçsuz bucaksız kar örtüsü gibi. Uyurken seyretmeye doyamadığınız bir bebek gibi. Hemen sonra değişen, bir daha göremeyeceğiniz bir gün batımı gibi. Karanlıkta koltuğa gömülmüş, asla bitmesini istemediğiniz, ama yazık ki her gün biraz daha sona yaklaşan bir film gibi. Yanımda durmuş, dalgın uzaklara bakıyor. Ona bakmıyorum ama biliyorum. Aynı yere bakıyoruz, ufka doğru. Göremediğimiz bir kara parçasının belirmesini bekler gibi. Belki aynı şeyleri düşünüyoruz ama bizi bekleyen geleceği kurmak için bir şey yapamıyoruz. Ama kendi kendime söz vermiştim, değil mi? Ondan bir şey istemeyeceğime, hiçbir şey beklemeyeceğime, ikimiz için geleceğe dair hayaller kurmayacağımı. Bir gün farkına vardım ki, dünyanın neresine gidersem gideyim, en güzel kentlerde, tertemiz meydanlarda, büyük bulvarlardan geçerken, görkemli sarayları gezerken, birbirine çarpan, birbirinin yanından geçip giden insanların kendilerine kurduğu görkemli şehirlerde, kalabalıklardan uzak, kendi dünyalarında yaşayan insanların adalarında, tarih öncesinden kalma alışkanlıklarını sürdüren uzak kıtalarda, soğuk okyanuslarda, uçsuz bucaksız kırlarda, kendimi bütün dünyadan uzakta, her şeyin üstünde, tek başıma sandığım ıssız yerlerde bile hep İstanbul'u aramışım. Çocukluğumun geçtiği Ankara'daki evi değil de yazları gittiğimiz büyükannemin Kandilli'deki evini özlemişim. Güçlükle açılan demir kapının çıngırağını, çardak gülleriyle, manolyolarla kaplı bahçeyi, akşamüstleri sunulan taşların serinliğini. Neşeyle birbirlerine seslenen kuşları duydum hep. Kapıdan girince hemen sağda, duvarda kocaman çerçeveli bir eski yazı vardı. Gözümün önünden hiç gitmez. Her şeye can veren sudur. Büyük eski bir kafesin içinde başka hiçbir yerde bir daha görmediğim güzel sesli, tombul, kırmızı bir kanarya. Önünde durup kendimi seyrettiğim yaldız işleme çerçeveli dev ayna. Uzun dar pencerelerin üstündeki renkli camlardan süzülen ışığın aydınlattığı duvarlardaki büyük fırtına resimleri. Dedemin çerçeveli, sonradan renklendirilmiş fotoğrafı. Hemen yanında evlendikleri gün çekilmiş bir başkası. Üzerinde yuvarlandığım, öğle yemeklerinden sonra uyuyakaldığım yumuşacık, büyük, yeşil kadife kanepe. Onun içine gömülmeyi ne çok severdim. O sıcak öğleden sonraları girişteki bu loş koltuğa gömülüp kitap okur, minderin üstüne elimle desenler çizer, tavandaki süslemelere bakar, sonra da uyuyakalırdım. En sevdiğim Selanik gevreğiyle simit yiyeceğim çay saatine kadar. Sayfa 342. Çalı kuşu Feride'yi orada okumadın mı? Aşkı Memnu'yu. Ya Paul ve Virgin'i? Ne güzel yazmıştır Yahya Kemal. Kandilli yüzerken uykuda, mehtabı sürükledik sularda. Bir yoldu parıldayan gümeşten, gittik bahsaçmadık dönüşten. Tam o koltuğun karşısında büyük bir ev gibi, kapalı bir mabet gibi, Çocukken beni hep meraklandıran, nasıl çalıştığını akıl erdiremediğim, kilitli olduğu için daha da ilgimi çeken ahşap çalar saat vardı. Cemekanın içindeki büyük sarkaçın gidiş gelişlerini izlerken uykum gelirdi. Orada o safadaki günlerimi, o huzuru, o temiz kokuyu, en tatlı uykularımı tıpkı çocukmuşum gibi hep duydum. Avrupa kentlerinin içinden büyük nehirler geçerip, ama ben ortasından dev gemiler geçen büyük kentimi özledim. Anadolu Hisarı'ndan bakınca alabildiğine uzanıp giden, sanki sonsuzluğa açılan o denizin sabah ışığındaki parıltısını hiç unutamadım. Anneannem bir keresinde artık gözlerinin görmediği, kimi zaman insanları birbirine karıştırdığı, tanıyamadığı günlerin birinde demişti ki, "Martıların sesini duyuyorum, sabah oldu diyorum, uyanıyorum. Ama sonra bakıyorum denizi göremiyorum. Martılar buradaysa deniz de buradadır. O zaman niye göremiyorum? Hadi beni denize götür çocuk." Orada yediğimiz akşam simitlerinin, fırından yeni çıkmış sıcak ekmeğin kokusu beni dünyanın neresine gidersem gidim, gelip bulmadı mı bunca yıl? Böyle olacaktı işte. En çok alıştığınız görüntüler bile silinip gidecekti. Anlamak istemeyecektiniz ama böyleydi. O günlerde benim için her şey parlaktı tabii. Unutulacak, silinecek gibi gelmiyordu. Oysa nasıl da silikleşiyor anılar çabucak. Başkalarını anlatırken, hayır, yalnızca kendi kendimizi hatırlarken bile kendi hayatımızın anlamsız ayrıntılarının gerisine, bir sürü saçmalığın arasına sıkışıveriyor. Sanki aptalın tekinin telefon numarasından, bir televizyon dizisinin oyuncularının isimlerinden, hiç görmediğimiz bir ülkedeki bitmek bilmez politik dalgalanmalardan daha önemsizmiş gibi unutuyoruz işte. Sözcüklere dönüştürdüğümüz an hayatımızın en önemli anları, dönüm noktaları, asla unutmayacağımızı sandığımız fotoğraflar silinip gidiyor. Bir an belirip parlarmış gibi. Hatırlamak böyle bir şey. Geriye yalnızca belli çizgilerin kaldığı eskimiş bir resim. Koskoca bir hayatı, onun içine giren, çıkan, değen başka hayatları anlatırken, bütün hepsi yalnızca birkaç sözcüğün içine sıkışıyor. Orada bitiyor. Oysa anlatılamayan şeyler var. Sözcüklere dönüştürülemeyen, bir başkasına tanımlanması imkansız olan şeyler. En yakınlarımızın bile durup bir an gözümüz dağıldığında sordukları sorulara cevap veremeyişimizin nedeni bu belki de. En yakınımızdakiler bile o anlatılamayan şeyleri bilmiyor. Bizim onların tanımlanamayan anlarını bilemediğimiz gibi. Ne garip. Birini anlatmak için, birini tanımlamak için, birinin kim olduğunu çizebilmek için sözcükleri kullanıyoruz.
Ayrım sonu.